İkinci ayrım. Birinci bölüm. Göçebelikten bugünlere. Böylece yıllar yılı kovalamış ve bir gün gelmiş Uygurlara bir başkası Hakan olmuş. Bu Hakan'ın da Galıtekin adında bir oğlu varmış. Hakan, oğlu Galıtekin'e Çin prenseslerinden birini Kiulien'i almayı uygun görmüş. Evlendikten sonra Prenses Kiulien sarayını Hatun Dağı'nda kurdu. Hatun Dağı'nın çevre yanı da dağlıktı ve bu dağlardan birinin adı da Tanrı Dağı'ydı. Tanrı Dağı'nın güneyinde de Kutlu Dağ derler bir başka dağ vardı. Kocaman bir kaya parçası. Bir gün elçileri falcılarıyla birlikte Kiulien'in sarayına geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler ki, Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu Dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yıkmak istiyorsak bu kayayı onların elinden almalıyız. Bu konuşmadan sonra varılan karar üzerine Çinliler, Kuiliyen'e karşılık olarak o kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umursamadan Çinlilerin arzusunu kabul etti. Yurdunun bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ bir kutsal kayaydı. Bütün Uygur ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı. Bu tılsımlı taş, Türk yurdunun bölünmez bütünlüğünü temsil ediyordu. Düşmana verilirse bu bütünlük parçalanacak ve Türk elinin bütün saadeti de yok olacaktı. Hakan kayayı vermesine verdi ama kaya öyle kolay kolay sökülüp götürülecek cinsten değildi. Bunu anlayan Çinliler kayanın çevresine odun ve kömür yığıp ateşlediler. Kaya iyice kızınca da üzerine sirke döküp parça parça ettiler. Her bir parçayı da ülkelerine taşıdılar. Olan o zaman oldu işte. Türk elinin bütün kurdu kuşu, bütün hayvanları dile geldi. Kendi dillerince kayanın düşmana verilişine ağladılar. 7 gün sonra da bu düşüncesiz Hakan öldü. Ama onun ölümüyle ülke felaketten kurtulamadı. Bir Çin prensesi uğruna çekinmeden feda edilen yurdun bir kayası, Türk elinin felaketine sebep oldu. Halk rahat ve huzur yüzü görmedi. Irmaklar birbiri ardınca kurudu. Göllerin suyu buhar olup uçtu. Topraklar yarıldı, mahsuller yeşermez oldu. Günlerden sonra Türk tahtına Böğü Han'ın torunlarından biri Hakan olarak oturdu. O zaman canlı cansız, ehli yaban, çoluk çocuk, bütün yurtta soluk alan almayan ne varsa hepsi birden "Göç, göç!" diye çığrışmaya başladı. Derinden, inilti, hüzün dolu, çaresiz bir çığrışmaydı bu. Yürekler dayanmazdı. Uygurlar bunu bir ilahi emir diyebildiler. Toplandılar, yollara düzüldüler. Yurtlarını, yuvalarını bırakıp bilinmedik ülkelere doğru göç etmeye başladılar. Nihayet bir yere gelip durdular. Orada sesler de kesildi. Uygurlar seslerin kesilip duyulmaz olduğu bu yerde kondular. 5 mahalle kurup yerleştiler ve bunun için bu yerin adını da 5 balık koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar. Uygur Göç Destanı, Sepetçioğlu, 1986, sayfa 126-131. Yakın zamana değin Orta Asya tarihini göçebeler belirlemiş görünmekteydi. Gerek bozkırlarda, gerek vadilerde göçebe konfederasyonlarının reisleri bozkırdaki hareketli ve savaşçı komşularına haraç ödeyen yerleşik halklara koruma sağladılar. Yerleşik halklar genellikle öncü aşiret ya da boyla birlikte konfederasyondaki göçebelerin hepsini kendilerini korumaları için çağırıyorlardı. Orta Asya'nın daha sonraki tarihinde yerleşik halklar tüm göçebelere Hun dediler. Göçebelerin dışındaki birçok halkta açıkça bu adla adlandırıldı. Hatta bazı Yunan vakanüvisleri 1453'te Mehmed'in hükümdarlığında Konstantinopolis'i alan Osmanlı Türklerine de Hun diyorlardı. Antik çağlardan Türklerin yayılmasına Orta Asya mirası. Fry, 2009. sayfa 85. Sayısız at, koyun, katır, deve sürüleriyle gelen Türkler çadırlarını orada kuruyor ve hiçbir şeyden mahrum kalmaksızın avlıyor, rahatlık ve sevinç içinde tatlı bir hayat sürüyor, şehirler ile ticaret yapıyor ve aynı zamanda topraklarımızın içinde dolaşarak büyük miktarda ganimet ve esir alıyorlardı. İlkbaharda ise Somhet ve Ararat dağlarına çekilirlerdi. Onlar bu güzel ve yeşil ovalarda yazında büyük miktarda ot ve menbaalar buluyorlardı. Gürcistan tarihi, eski çağlardan 1212 yılına kadar. Brosse, 2003, sayfa 316. Ömer cafcaflı bir söylev verip, Türklerin çoktan unutulmuş, Orta Asya steplerine saçılmış atalarının günümüzün modern Türkiye'si olacak topraklara gelmeden çok önce nasıl da mutlu, şamanist bir göçebe hayatı yaşadıklarını anlatmıştı ballandıra ballandıra. Tarihin bir dönemecinde bu gezgin ruhu kaybedip yerleşik hayatı seçmelerinden, hemen akabinde medeniyet denilen çılgın yarışta nal toplamalarından ne büyük esef duyduğunu belirterek lafı bağlamıştı. Oysa göçebeler ne kadar asil ve nasıl da devingendiler. Ne kapitalist tüketim toplumunun doymak bilmez arzusuyla semiren, daha iyi bir gelecek doktriniyle yıkanmıştı beyinleri, ne de duygusallıktan fersah fersah ırak bir geçmişin duygusal yadigarlarını istiflemeyi öğütleyen eski güzel günler fetişizmine tutsak düşmüşlerdi. Bir göçebenin atının terkesinde çoktan miadını doldurmuş, İnsana faniliğini hatırlatan tüm o nesnelere, aile albümlerine, çocukluk fotoğraflarına, aşk mektuplarına ya da ergen günlüklerine yer yoktu. Kimin ihtiyacı vardı ki o aptalca prangaları oradan oraya taşımaya? Sadece özgürlük, bütün saflığı ve sadeliğiyle özgürlüktü bir göçebenin atının terkisinde yolculuk edebilecek yegane yük. Araf, Şafak 2003, sayfa 23-24. Türkler, ata yurtları olan Orta Asya'da tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren atlı, çoban, bozkır kültürü denilen Kapesoğlu 1984, sayfa 201-214. Bir kültür ortamında yaşayan büyük bir etnik topluluktur. Hala Orta Asya'da yaşayanlarının son zamanlara kadar göçebeliği sürdürdüğü bilinmektedir. Bugün Orta Asya'da yaşamlarını sürdüren Türk boylarından Kırgızların son zamanlara dek konar göçer yaşam tarzında direttikleri, 20. yüzyılın başlarına kadar tüm yaz mevsimi boyunca yaylaya çıkmaya devam ettikleri araştırmacıların malumudur. Kazaklar ve Özbekler de yaylak ve kışlak arasında konar göçer yaşam tarzlarıyla ve hayvancılık uğraşıyla tanınmaktadırlar. Kazanov, 1994, sayfa 22. Ancak genel olarak Türklerin göçebelik vasıfları, bugün Orta Asya'daki bazı konar göçer topluluklar atalarının yaşam tarzını sürdürüyor olsalar da, tüm Türk dünyasında büyük ölçüde kalkmış görünmektedir. Benzeri bir durum, göçebelik vasıflarıyla bin yıl önce bu topraklara gelen Anadolu Türkleri için de geçerlidir. Biz Anadolu Türkleri, tıpkı Oğuz Kağan destanındaki gibi, gün tu olsun, gök korikan, güneş bayrak olsun, gök çadır diyerek yola çıkan, daha deniz, daha ırmak diye devam ederek Anadolu'ya göçebe olarak gelen Türk boylarının torunlarıyız. Anadolu Türkleri ile ilgili açıklama notunu okuyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde yaşayan etnik köken itibariyle Türk olan insanlar, literatürde Anadolu Türkleri adıyla anıldığından biz de Anadolu Türkleri sözünü bu anlamda kullanıyoruz. Bizim Türk grup davranışı çalışmamız etnik olarak Türk olan insanlar için genellenebilecek çıkarımlar yapmaya uygundur. Bu çalışmada her ne kadar Anadolu Türkleri üzerinde yoğunlaştırılmış olsa da tüm Türklere genellenebilecek bir niteliktedir. Açıklama notu bitti. Çoğumuz Oğuz boyundanız ama aramızda Kıpçaklar gibi başka Türk boylarından olanlar da var. Önce Selçuklularla birlikte, Sonra da Moğol saldırılarından kaçarak büyük kafileler halinde Anadolu'ya geldik ve burayı yurt edindik. Geldiğimizde çok azımız şehir yaşamına aşinaydı. Çoğumuz göçebe bir yaşam tarzı sürdürüyorduk. Kahen, 1994, sayfa 50-51. Bugün Anadolu topraklarında yazın Torosların yüksek yaylalarına, kışın ılık Akdeniz kıyılarına göçen, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve geleneksel çadırlarında barınan konar göçer Türklerin sayısı pek azdır. Ama şimdi sayıca az olmaları atalarının atlı, çoban, bozkır kültürü dairesinde yaşayan, büyük ihtimalle otlakların daralması sebebiyle sürekli bir tazyik ve ısrarın sonucu olarak batıya doğru hareket etmek zorunda kalan Orta Asyalı göçebeler olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Anadolu Türklerinin ataları, soğuktan ve coğrafi koşullardan asla etkilenmeyen Asya devesine sahip olmaları nedeniyle çok uzaklara gidebiliyorlardı. Asya develeri sayesinde Asya bozkırlarının en eski sakinleri olan Türkler, özellikle de Oğuzlar, Zagros ve Torosların güney eteklerini izleyen bir çizgi boyunca Karadeniz'in doğu ucundan Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar geldiler. Brodel, 1989, sayfa 48-49. Kahen, 1994, sayfa 51. Asya develeriyle ilgili açıklama notunu okuyorum. Brodel ve Kahen gibi tarihçiler, Arap fetihlerinin Küçük Asya'daki başarısızlığını Hecin devesinin bu coğrafyanın şartlarına uyum sağlayamamasına bağlarlar. Oysa Asya devesi, Balkanlara varıncaya kadar söz konusu coğrafyanın tüm şartlarına uygun özelliklere sahiptir. Açıklama notu bitti. Türk göçebelerin hareketliliği buralarda da son bulmadı. Suriye ve Irak'ın kuzey çöl bölgesinden Batı Anadolu'ya kadar uzanan geniş alanda, özellikle kalabalık olarak görülen göçebeler, genellikle belirli yaz ve kış otlaklarını kapsayan yurt alanlarının sınırları içinde dolaşım halinde olmakla birlikte, daha güçlü göçlerin baskısı altında kaldıkları ya da merkezi yönetimin otorite zaafına düştüğü dönemlerde topluca göçüp daha iyi otlaklar arayışına girebiliyorlardı. İnalcık, 2000, sayfa 68. Osmanlı tarihi boyunca Biteviye doğudan batıya akan bu göçler, Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlara kadar uzanıyordu. İlgen, 2009, sayfa 369. Sadece bugün konar göçer yaşayanlar, Türklerin göçebe atalarından kalan son bakiyeler değildir. Bu ifade, sanki Türkler Anadolu'ya geldiklerinden itibaren hızla yerleşik yaşama geçtiler şeklinde anlaşılabilir. Oysa göçebelikten yerleşikliğe geçiş pek de öyle kolay ve bir anda olmamış, yıllarca, asırlarca sürmüştür. Araştırmalar, Anadolu'ya ilk geldikleri zamanlarda büyük çoğunluğu göçebe olan Türklerin, daha birkaç nesil öncesine kadar da Osmanlı toprakları içinde önemli bir oranda bulunduğunu göstermektedir. Bugün Türkler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından özellikle son 200 yıldan beri yerleşikliği başarmışlardır. Ancak yüzlerce yıllık tarihi olan göçebelik yaşantılarından getirdikleri alışkanlıklar her zaman etkisini sürdürmüş, zihniyet işleyişlerini ve psikolojilerini belirleyerek Türk grup davranışının, Göka, 2006a, önemli bir bileşeni olmuştur. Göçebelik görünüşte ortadan kalkmış ama kolektif bilinç dışında ve toplumsal psikolojide var kalmaya devam etmiştir. Elinizde tuttuğunuz kitabın temel tezi, göçebeliğin Türk grup davranışının bugün de en önemli unsurları arasında bulunduğu, göçebe ruh halinin Türklerin psikolojilerinde belirleyici etkisini hala sürdürdüğüdür. Türklerin psikolojilerinde göçebelik ruh halinin önemli bir yer tuttuğunu öne süreceğimiz bu kitapta, öncelikle Türklerin göçebeliğinin kendine özgü nitelikleri, uygarlık karşısındaki tutumları üzerinde duracağız. Daha sonra Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden bugüne kadar geçen süreçte nasıl bir yerleşim politikası izlediklerini ve şimdi sürecin hangi aşamasında bulunduklarını ele alacağız. Son olarak göçebelik ruh halinin günümüzdeki yansımalarının, Türk grup davranışındaki görünümlerinin neler olduğuna odaklanacağız. Türk'ün kendine özgü göçebeliği. Oğuz ili köçüp çekip yürümedik yol var mı? Üyün evin, tutup oturmadık yurt var mı? Diyen atasözünün açıkça belirttiği gibi Türkler göçebe bir geçmişe sahiptir. Ama bunu söylemek, Türklerin göçebeliğinin tüm diğer topluluklarda görülenlerle aynı türden olduğunu belirtmek değildir. Türklerin göçebeliği üzerine konuşurken ilk yapılması gereken bu göçebeliğin kendine özgü niteliklerinden bahsetmektir. Biz bu kitapta akademide ittifakla savunulan Türklerin göçebe bir geçmişten geldikleri, İslamlaşmalarıyla hemen hemen aynı zamanda yerleşik yaşama geçtikleri fikrinden hareket ediyoruz. Ama Türk aydınları arasında bu konuda bir tartışma, Baykara, 1998, sayfa 381-389, olduğunu da biliyoruz. Hem bu tartışmalara açıklık getirebilmek, hem de göçebe Türklerin nasıl olup da bu kadar karmaşık siyasal ve toplumsal organizasyonlar oluşturabildiklerini açıklayabilmek için tartışmaya katılmak istiyoruz. Tartışmanın yoğunlaştığı nokta, Orta Asya Türk tarihinde kentlerin olup olmadığıdır. Bazıları, Türkler İslamlaşma öncesinde kentler kurmuşlarsa, bunu onların göçebe olmadıklarının kanıtı olarak değerlendirmek gerektiği görüşündedir. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Bir kısım Türkler, şehir kurmuş ya da başkalarının kurduğu şehirlerin yaşamına katılmış olabilirler. Ama bu genel olarak Türklerin göçebe bir geçmişten geldiği tezini yanlışlamaz. Yine de öteden beri İslamiyet öncesi Türklerde kentlileşme hakkında süre gelen tartışmaları okuyucumuzun bakışı için temel oluşturması amacıyla özetle aktarmak istiyoruz. Belge yokluğu ve arkeolojik bulgu yetersizliği nedeniyle tarihte kendilerini Türk olarak niteleyen ya da kendilerine Türk denen ilk topluluk olan Göktürklerin kentlileşmesi hakkında çok az bilgimiz var. Göktürklerin tarihiyle ilgili bilgilerin edinildiği en önemli birincil kaynaklar, kitabe denilen yazılı taşlardır. Orta Asya bozkırlarında dağınık haldeki 200'e yakın kitabeden kentlileşme konusunda yeterince bilgi sağlanmamaktadır. Göktürklerin topraklarına gelen Çinli rahipler ve elçiler ile Bizans elçisinin anılarının yer aldığı eserlerde de kentler ve kentlilerden ziyade halkın yaşayış biçimi, adetleri, dilleri, dine ilişkin tutumları gibi antropolojik ve etnografik bilgiler bulunur. Bugüne dek 6. yüzyılda kurulan Göktürk Devleti tarafından iskan edilmiş bir şehirden söz eden yazılı bir kaynağa rastlanmamıştır. Örneğin 568 yılında Göktürkleri ziyaret eden Bizans elçisi Zemarkos'un anlattığına göre İstemi Kağan'ın çadırı göz kamaştırıcıdır. Ancak ortada şehirleşmeye kanıt sayılabilecek bir yapı yoktur. Bir başka Bizanslı tarihçi Simokattes'in anılarında da İstemi'nin oğlu Tardu'nun sarayının ne kadar görkemli olduğu anlatılır fakat yine bir şehirden söz edilmez. Göçebe hayatı terk edip şehirlere yerleşme düşüncesinin ilk olarak Doğu Göktürk Hakanı Ki Min Khan 603-609 döneminde belirdiği sanılmaktadır. 572-580 yılları arasında Ta Po Khan'ın esiri olan Çinli bir rahip Liu Maozhan'ın anılarına bakılırsa, Ki Min Khan, Çin imparatoruna Türklerin saç ve kıyafet şeklini Çinlilerinkine benzetmek, aynı zamanda çadır hayatını bırakıp Çinliler gibi şehir kurarak milletini evlerde oturtmak istediğine dair bir mektup göndermiştir. Mektubu alan Çin imparatoru ise, "Kıyafet değiştirmek neye yarar? Öyle hareket ediniz ki milletiniz iyi ve şefkatli olsun, merhametli, uysal ve beğenilen davranışlarda bulunsun" diyerek Kaan'ın teklifini biraz kabaca reddetmiş, sonra da gönlünü almak için olsa gerek sınır eyaletlerinden Wan Shou Shu'da Kaan için bir şehir kurulmasını emretmiştir. Ancak 609'da ölen Ki Min Khan bu şehirde oturma fırsatı bulamamıştır. Çinlilerin entrikaları, kıtlık, açlık gibi nedenlerle 630 yılında Çin'e tutsak düşen oğlu Hie Li Khan ise yerleşik hayata dayanamadığından olacak, Çin sarayının bahçesine kurulan otağında 4 yıl sonra ölmüştür. Bunu izleyen 100 yılda Türk budununun toparlanmaya çalıştığı ve herhangi bir şehir kurmaya fırsat bulamadığı tahmin edilmektedir. Hür, 2006. Sümer, 1993. Sayfa 5-7. Bilge Kağan'ın 732'de diktirdiği Orhun kitabesinde söylediği, "Ötüken yerinde oturup kervan ve kafile gönderirsen hiç sıkıntın olmaz. Ötüken ormanlarında oturursan ebediyen ülkeye sahip olarak oturacaksın" sözleri ve kitabede 3 kez eski Türkçe'de şehir anlamına gelen balık sözünün geçmesi, onun da atası Kimin Kağan gibi yerleşik hayata geçmenin faziletlerinin farkında olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Baykara, 1990, sayfa 19-27. Hür, 2006. Ancak Hür, 2006, buna rağmen kitabede 716'daki Oğuz savaşlarından söz eden "En önce Togu Balık'ta savaştım" cümlesindeki "Toğu Balık" adına başka hiçbir kaynakta rastlanmadığını, aynı kitabedeki "dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş" ifadesindeki şehirle neyin kastedildiğinin de anlaşılmadığını, "30 yaşımda 5 balıka doğru ordu sevk ettim, 6 yıl savaştım, 5 balık onun için kurtuldu" denilirken herhalde Göktürklerin başkenti 5 balıktan söz edilmediğini, ancak bugüne dek bu şehre ilişkin hiçbir arkeolojik bulgu saptanmadığını belirtir. Ona göre ayrıca 719-720 yılında dikildiği sanılan Ongin yazıtında yer alan "bütün şehirlere değdim, sakin oldum, aldım" anlamına gelen cümledeki balık sözcüğü de diğerleri gibi bir sır olarak kalmıştır. Hür, 2006.